Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Çayımızla birlikte hocam hoş bulduk.
Hocam çaysız hoş geldin olmaz değil mi?
Evet.
Özellikle Karadeniz bölgesine hoş geldin demek için bir çay sunmak gerekiyor.
Evet, bugün de bir Instagram'da paylaşım yaptım yani.
Eyvallah.
Hayata çayla başlamak ayrı bir güzel diye yani. Sabahleyin yeşil çay evde kahvaltı.
Tamam.
Ama iş yerinde siyah çay o gerekli hocam. Yani ayıkmak için böyle kendine gelmek için.
Evet hocam, bu çay formülünüzü ben evde kullanmaya başladım.
Öyle
önce
mi?
Sıcak suyu koyup üzerine çayı atıyorum. Daha evvel tersini yapardım. Demliğin dibine çayı atar, üzerine sıcak su atardım ve kalitesi arttı hocam. Tabii bizim bu programımız tasavvuf insan psikolojisi ama hocam çok ilginç bir şekilde yeme içme ile alakalı bir yer denk geldik.
Aa, güzel.
La Tehsen kitabından şöyle diyor hocam. Sürekli ve çokça ekşi yemek, tok karnına uyumak, keder ve üzüntü zihne ve kavrama kabiliyetine zarar veren davranışlar arasındadır. Hocam bu ekşiyi siz çok yer misiniz Karadeniz bölgesinde?
Bizde bir turşu vardır hocam ekşi olarak ama böyle ekşi ağırlıkta, bir de tabii ekşitme ekmeğimiz vardır hocam, nefistir. Ama böyle yemek kültürü olarak ağırlıklı olarak ekşi o yok tabii yani bizde.
Ya ekşinin tabii mideye de zararı var hocam biraz. Bu
dozu kaçırınca.
Evet, o yüzden ekşi...
İstedik hocam, bunlar ne zaman söyleniyor? Bunlarla ilgili tıbbi araştırmalar daha yokken bütün bunlar söyleniyor. Yani insanlığın ortak deneyimlerinden hareketle söyleniyor yani.
Bir de hocam esas ekşi yemek, tatlı yemek tartışılabilir belki. Bazı doktorlarımız hani sirke faydalı diyebilir ama esas tok karnına uyumak. Hocam yani bu biraz hastalık. Bazı insanlar böyle yemek yiyip yatıp uyuyorlar üzerine. Bundan çok bizim Müslüman doktorlar uzakla, yani şiddetle uzak durmamızı isterler. Tok karnına uyumak, aşırı tokluk. Bunlar hocam hiç tavsiye edilmiyor. Hocam bugün de zamanımızın en büyük fitnesi gıda maddeleri çok çoğaldı etrafımızda.
Hiç durmadan
ye babam ye.
hele evde çalışıyorsa hocam. Evde çalışmanın böyle bir dezavantajı var. Buzdolabına insan da danıyor yani.
Hocam
eskiler insan da sadece karınlarını doyurmak için geldi. Şimdi ise artık zevk için bir şeyler yemek istiyor yani. Nasıl diyelim ki insanlar eskiden giyinmek için giyinirken şimdi gösteriş için giyiniyor ya hocam. Bir statü yansıtacak. Yemek işi de ona dönmeye başladı bir açıdan.
Eyvallah. Şimdi hocam bu yeme içme daha önce de çok konuşmuştuk sizinle. Yani
evet.
Hakikaten yani yaşamak için yemek lazım. Yemek için yaşamamak
yaşamak lazım. Evet.
Geçen de internette hocam çok güzel bir video vardı. Bunu talebelere gösteriyordum böyle nefsi emmareye. Adam böyle hocam evde yalnız kalmış. Koca bir tepsi kendine kebap yapmış. Böyle dürüm ekmekle yığmış. İki tane böyle ayran şişesi.
Evet.
O nasıl böyle benim sevgilim falan nasıl yemeğe övgüler yapıyor. Sonra yemeğin dibini sıyırdığını gösteriyor falan. Dedim çocuklar işte bu nefsi emmarenin özelliği. Ondan sonra böyle yemek içmek, keyif yapmak. Tabii dinimiz hocam estağfirullah külü veşrabu ve la tüsrüfü diyor.
Evet.
Yiyiniz içiniz israf etmeyiz. Geçen hocam bu Mevlana'nın şerhi Avni Konuk'ta çok güzel bir kıssa gördüm.
Evet.
Böyle yemeği içmeyi çok seven ehli dünya ne diyelim artık. Bir adama demişler ki dünya Kur'an'ın en çok sevdiğin ayet hangisi? Külü veşrabu demiş. Yiyiniz içiniz ayeti. Dua olarak.
Ayetin devamı var.
Var, onu okumuyor.
Devamını
ama
okumuyor.
Sonra dua olarak demiş hangi en çok duayı seviyorsun? Allah'ım bize gökten sofra indir. Bu Maide suresinde geçer. Ondan sonra. Böyle diyeceğim yani bu kültür maalesef bugün çok yaygınlaştı hocam. Müslümanlar arasında yaygınlaştı. Obezite çok artıyor değil mi?
Hocam obezite dehşet. Eskiden Türkiye dünya ortalamasının altındaydı. Ama artık Türkiye dünya ortalamasının üstüne çıkmış durumda. Üstelik bu sadece şeyde değil, yetişkinlerde değil. Bu artık çocuklarda da böyle. Şimdi bir hocam biyolojik obezite var, bir de psikolojik obezite var. Yani nasıl hocam, obezite nereden kaynaklanıyor biyolojik obezite? İnsan doymak bilmiyor. Bu durum psikolojiye de yansıyor bakıyorsunuz hocam. Orada da bir türlü nimetlere doymak bilmiyor. Böyle olunca da hocam ne oluyor? Mutsuz oluyor.
Her şeyi tüketiyor.
Evet. Tüketmek hocam bak tüketip ortadan kaldırıyorsun yani. Halbuki orada yapman gereken sürekli bir dönüşüm sürecini sağlamak, ortadan kaldırmak, yok etmek değil yani. Ama yeni kültür bize kapitalizm neyi öğretti hocam? Tüketim kültürü, kullanat modeli. Ama şimdi geldiğimiz noktada bu insanlığın felaket haline geldi. Geçenlerde haberlerde vardı hocam. İngiltere artık kullan at tarzında olan eşyaları büyük ölçüde şey diyor. Zorunlu olmayanlar mesela çatal, kaşık, işte tabak. Yani bir defaya mahsus kullanılıyor. Bunlar plastik ve son derece zararlı şeyler. Şeye dönüyor. Orijinaline dönüyor.
Hocam evvelden köyde davet olurdu. Herkes kaşığını beline sokar. Zaten büyük bir tepsiye pilav dökülür. Öyle evet. Ayrı ayrı herkese servis yapılmazdı. Kaşığı da hocam kendiniz götürdünüz. Hmm. Ecdadımız bu konuda çok hassasmış.
Kaşık kişisel eşya, onu götürüyor. Eyvallah. Bir de tabii o zamanlar tahtadan yapılmış. Ne yani. Güzel yani ahşap. Yani beslenme kültürü sonuç olarak hocam psikolojiyle olağanüstü derecede ilişkili. Yaşam tarzını da etkileyen bir şey. Dolayısıyla hani insanların aklına tasavvuf ve insan psikolojisi beslenme ne alaka derse aslında tam da orada başlıyor yani. Mesela niye az yemek var? Çünkü bebeklikten itibaren bir beslenme kültürü var. Onun oluşturduğu beslenme kültürüne dayalı alışkanlıklar var. Tasavvuf temelden bir sarsıyor onu. Niye? Çünkü hocam radikal bir iddia olacak belki ama insanların yaşam tarzını dünya görüşlerinden daha fazla alışkanlıkları belirliyor.
Hocam doğrudur. İnanırım yani. Çünkü insan hocam bir şeye alıştı mı evet. Bu İbn-i Cevzi'de geçiyor. Önce tekrar edersin diyor. Alışkanlık haline gelir. Sonra bağımlılık haline gelir. Bunun evet. Bir tıkı. Şimdi hocam bu modern hayat gıdanın bollaşması. Stres de hocam biliyorsunuz çok insanı yemeye içmeye itiyor.
Evet.
Bir de hocam bir sosyalleşmeyi Türk kültüründe hep yeme içme olarak da anlıyoruz. Biraz öyle bir yanımız da var değil mi? Mesela hocam, evet. Bu değişik Avrupalılarda falan çok yok. Sizi bir yere çağırır. Herkes bir şey içer falan. Hani biz ama böyle bir insanı evet çaya çağırsak sanki yemeğe çağırıyormuşuz gibi sıfırdan pastalar, börekler falan filan. Bizim İslam kültüründe hocam bu cömertlik anlayışının etkisi var. Bizim Türklerin biraz obeziteye düşmesinde sanki.
Hocam güzel adetlerimiz zamanın ruhuyla ne kadar uyumluysa o kadar. Mesela diyelim ki biz diyelim ki yemek teklif ettik misafire, kabul etmedi ne yaparız? Israr ederiz. Daha olmadı size zorlarız. Niye? Çünkü yemeğimizi kabul etme işini bir şey olarak görebiliriz. Yani bizi beğenmiyor, yemeğimizi bile yemiyor, eyvallah. Yemeğimizi reddediyor falan. Şimdi mesela zaman zaman oluyor, bazen misafirliğe gitmişiz, misafirler gelmiş. Arkadaşlar diyorum, teklif var, ısrar yok modunda olalım. Yani eyvallah. Ne zorla yedirelim ne de şey edelim insanlara, eyvallah. Mahcup bırakalım.
Hocam farklı bir konuya geçiyoruz. Çünkü bu yeme içme ile alakalı geçen haftalarda bayağı bir konuşmuştuk.
Evet.
Şimdi hocam psikolojik olarak huzurlu olmanın, mutluluğun bir kaynağı da duaya sığınmak. Tabii hocam bizim bu tasavvuf ve psikoloji.
Evet.
Burada biz Allah'a inanan müminler olarak da konuşuyoruz. Duasızlık, huzursuzluğun ve stresin en büyük sebepleri arasında gösterilmektedir. Huzura kavuşmanın en etkili yolu olan dua ve eskardan İşte sana bir demet demiş hocam. Burası Subhanallah ve bihamdihi şeklinde. Hocam şimdi zikir insanın gönlünü ferahlatıyor. Niye? Çünkü Yüce Rabbimiz buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de beni anarsanız ben de sizi anarım. Şimdi Allah tarafından anılmak ne kadar insana huzur ve sükunet verir değil mi? Rabbimiz
kesinlikle.
Yüce Halikimiz. Tabi hocam biz şunu da tavsiye ediyoruz. Tamam şunu yapalım, bunu yapalım, işte dengeli beslenelim, spor yapalım falan, ilişkilerimizi güzel tutalım ama bir de hocam insanın Allah ile olan ilişkisi güzel olmazsa bazen diğerleri çok fayda etmiyor. Evet. Şimdi hocam şöyle bir şey var. Mesela bir insan hocam kanser olmuş. Allah'a inanan insan diyor ki ya var bunda hayırdır bir hikmet. Yani Allah'a daha çok dua ederim diyor. Allah'a sığınıyor. Ama hocam mesela ötenazi niye bugün Batı ülkelerinde çok öne çıktı?
Ötenazi ne diyor hocam? İnsanın kendi yaşamına son verdirmesi.
Evet ya diyor artık yedim içtim gezdim yaşım yetmiş olmuş
yani
hasta olmuşum.
Yani intihar edecek edemiyor ama hastanede kendisine ilaç verilerek evet, öldürülmesini istiyor yani.
Mantığı da şu hocam. Ya toplayayım eşimi dostum. Hani pis bir intiharsan dansa diyor. Hastanede güzel bir odada böyle vedalaşarak hayata veda etmek isterim diyor.
Evet.
Şimdi hocam yani imanı olan bir insan Allah'a dua edip sığınarak derdini onunla paylaşarak bu işi hallederken imanı olmayan hocam insanların belli yaştan sonra hayata tutmak çok zor. O yüzden duaya sığının diyor Karni.
Evet kesinlikle önemli hocam. Kuşeyri hocam risalesinde şunu vurguluyor. Dua diyor Allah ile kul arasında bir haberleşmedir. Devam ediyor. Haberleşme devam ettiği sürece işler yolundadır. Yani bir haberleşme olarak görüyor. Hakikaten bunun sağlayacağı bir motivasyon. Başka bir yerde yine Kuşeyri Risalesi'nde hocam şey diyor. Dua sevgiliye sunulan iştiyak lisanıdır.
Ya çok güzel.
Şimdi ama bazen şöyle oluyor hocam. doğada bakıyorsunuz ki insanlar yaradanı emir eri yerine koyuyor, komut yağdırıyor. Şunu ver, bunu yap benim için, tamam mı?
Yani yapmasını da küserim diyor bazen.
Ha, yani yaradanın insandan beklediğini kalkıyor insan yaradandan istiyor. Elbette yaradandan o konuda destek isteyeceksin ama yapması etmesi gereken olan sensin. Yani Mevlana Allah hüküm ve hikmet sahibidir diyor. Buğday ekip, arpa ekip buğday biçemezsin yani.
Hocam bir de orada Allah ile derdimizi paylaşmak var ki o çok güzel bir şey. Bizim bir ama Ahmet abimiz var, alt komşumuz. Buradan selam olsun. Bizi dinliyor kendisi sık sık.
Eyvallah, selam olsun.
Süleymancığım diyor. Yani hakikaten amalık zor bir şey. Göremiyorsunuz, sağa sola çarpıyorsunuz icabında falan, kandırılıyorsunuz yerine göre. Ben derdimi Allah'a anlatıyorum diyor. Derdimi Allah ile paylaşıyorum, ona dua ediyorum diyor. Dedim ya ne kadar güzel bir rahatlama. Yani sizin derttaşınız ama Rabbimiz de diyor ki ey kullarım bana dua edin, kabul edeyim. İsteyin, vereyim diyor.
Evet.
Yani Allah vermeye hazır. Ama sıkıntı ne biliyor musun hocam, modern hayat? Allah'a dönmeye vakit bulamıyoruz. Ona dua etmeye, onunla kelam etmeye maalesef. O yüzden yani psikolojik huzurun en önemli özelliklerinden bir tanesi de Allah'a yakınlık. Ki Martin Seligman da bunu söylüyor. Yani
evet.
O biliyorsun pozitif psikolojide iyi halde olmak için belli şartları var.
Evet.
Bazı core virtues diyor. Temel faziletler diyor. Bir tanesi dindarlık. Dindar insanlar çok daha mutlu hocam. Bu yapılan araştırma yani hani Hristiyan evet. olsun, Müslüman olsun. Ne kadar dindarsa, çünkü derdini paylaşacak bir Rabbi var. Diğeri bir başına bela geldiği zaman ya bunu ben niye yaptım da böyle oldu falan deyip kendini suçluyor. Müslüman diyor ki ya ben elimden geleni yaptım, Allah'ın takdiri buymuş deyip kenara çekiliyor hocam.
Evet.
Ne dersiniz?
Hocam 100 yıl yaşamak diye bir belgesel var. O dünyanın dört bir tarafında en uzun yaşayan insanlarla ilgili bir araştırması var. Orada da şeyi vurguluyor. Dini inancı vurguluyor. Tabi burada şu da var hocam. Dinle kurmuş olduğunuz ilişki de önemli.
Sağlıklı mesela, olması lazım değil mi?
Sahici olması lazım, içtenlikli olması lazım ve bir adanmışlık ruhuyla, kalbin katılımıyla birlikte aşkla, şevkle olması lazım.
Mevlana'nın yani. Hocam siz din anlayışını tarif ediyorsunuz. Hayır,
eyvallah. Hocam şimdi bir de şey var. Dinle ilişkili insan obsesif kompulsif bir tarza da kurabilir. O zaman dindarlık bir nevroza dönüşür.
Sıkıntıya
bu sadece
dönüşür.
Dindarlıkla ilgili değil. Mesela bir insan Marksist olurken de hocam Marksizmi obsesif kompulsif tarzda yorumlar ve Marksizmin esas ruhundan uzaklaşabilir yani. Neyi olursa insan kendine benzetiyor aslında hocam.
Esas hocam siz tasavvufu tarif ediyorsunuz. Tasavvuf demek Allah ile samimi bir muhabbet. Allah'ı tazim etmek, kullarına merhamet göstermek, sevgi dolu bir din anlayışı. Geçen hocam Mevlana'nın bir beytini okudum.
Evet.
Çok çarpıldım. Ey insan diyor, basit bir ekmeğe suya dayanamıyorsun. Allah'a karşı nasıl sabrediyorsun diyor. Yani Allah'tan nasıl uzak kalabiliyorsun?
Evet.
Seni yaratan, sana bu güzel vücudu veren, aklı veren, fikri veren o ilahından diyor nasıl uzak kalabiliyorsun? Nasıl sabrediyorsun? Hayret sana diyor hocam. Yani çok dehşet bir din anlayışı var.
Evet.
Allah ile beraber böyle bir sevgi şeyi, Allah'ın emirlerine uymak, kullarına karşı merhamet, sevgi dolu bir anlayış. Ki hocam Mevlana'nın bu anlayışı da Türkiye'de biliyorsunuz bizim ülkemizde diğer sufilerle beraber yerleşmiştir. Bizim milletimiz hakikaten hocam çok merhametli millet. Dünyada şu anda da herhalde en çok hayır yapan millet biziz.
Evet.
Gelirine göre.
Evet.
Yani belki Amerika bizden bir tık fazla veriyor ama.
Ama gelirine göre çok az. Bir de sömürüsüne bakarsanız hocam.
O ayrı bir şey zaten.
evet kesinlikle.
Yani bizim halkımız hocam böyle diğer milletlere, diğer fakirlere, fukaraya karşı. Afrika'da hocam bunu yaptığımız hizmetler Gana'sından, Kenya'sından da Burkina Faso'ya kadar. Yani soft power diyorlar ya hocam.
Evet, yumuşak güç.
Türkiye bugün yumuşak güç olduysa bunun sayesinde oldu herhalde. Şu anda hocam bir de Fransızlar efendim gitti. Avrupa, Afrika kovuyor. O Mali'si, Nijer'i,
evet.
Burkina Faso, al askerini git diyor. Elhamdülillah hocam bizim ülkemize karşı da bir davetiye var. Bunun arkasında tahmin ediyorum hocam bizim bu sevgi ve paylaşımcı ruhumuz var diye düşünüyorum.
Evet, sömürüye karşı insanlar, Afrikalılar da hakikaten aydınlanmış durumda. Bir hikaye okudum hocam. Şimdi güya ama hikayenin ruhu önemli yani. İşte ilk kez aya ayak basılacak Neil Armstrong ve diğerleri de o esnada bir Kızılderili kabilesini ziyaret ediyorlar. Kızılderili kabilesine diyorlar ki biz aya gideceğiz. İşte bir mesajınız varsa götürelim diye. İşte Kızılderililer de güya kendilerine göre farklı bir yazıları varmış. hikaye bu yani. Gerçekte bir yazı kültürü yok kızı derler de. Şeyden okuyamayacağı bir yazı yazıyor. Diyor ki bunu siz oraya götürün. Sonra işte alıp götürecekler de mesajı merak ediyorlar. Bir başka Kızılderili'ye okutmuşlar. Sakın bunlara kanmayın. Bunlara iyi yüz göstermeyin. Bunlar sizin topraklarınızı elinizden alacak.
Harika.
Şimdi şey böyle, denklem böyle. Hocam duayla ilgili olarak Cafer-i Sadık Hazretleri'nin bir sözü var. Şey diyor. Bize ne oldu ki dua ediyoruz ama duamız kabul edilmiyor diye soruyorlar. Cafer-i Sadık Hazretleri cevap veriyor. Çünkü siz hakkıyla tanımadığınız kimseye dua ediyorsunuz. Gene Kuşeyri Risalesi'nde bunu söylüyor.
Evet.
Yani insan Yaradan'ı hakkıyla tanıdığı zaman duası daha. Mesela diyelim ki elindeki imkanların hocam hiçbirisini kullanmadan, yapması gerekenleri hiçbirisini yapmadan bir insanın salt dua etmesi doğru mu?
Değil.
O bir dua değil yani.
Yani.
Ne yapması lazım? Fiili dua yani. Yani eylemsel dua ben diyorum yani. Bir eyvallah. Eylem yapması lazım yani.
Hocam biraz sonra geldik zaten. Tevekkülü işlerken yani iş yaptıktan sonra Allah'a tevekkül edeceksin. Allah'a dua edeceksin. İş yapmadan isterseniz bu hazıra konmak olur hocam.
Evet.
Bunun faydasını zaten size de faydası olmaz.
Mehmet Akif Üstad'ın şeyi vardı. Tevekkülü sıkıştırıp araya zavallı dini çevirdin maskaraya anlamında hocam. Bir şeyi vardı. Mısrası vardı yani.
Hocam bu mesleme de geçiyor sanki. Bir tilki böyle bir gün bir derviş dağda gezerken bir aslan, bir avı yemiş. Sonra bakmış arkasında da bir topal tilki, kör tilki geliyor onun peşinden. O aslanı bıraktığı hayvanı yiyince ya diyor ben de diyor ne çalışayım. Allah diyor şu topal kör tilkinin de rızkını gönderince deyince. Tahminim o Akif'in öyle bir şeyi var. Sen niye özeniyorsun diyor topal tilki olmaya. Aslan olmaya özensene diyor.
Değil mi?
Senin artığında başkaları yesin diyor.
Kesinlikle. Hocam ben burada Nurettin Topçu Üstad'ın Var Olmak kitabından bir sözünü aktararak bağlamak istiyorum. Diyor ki dua sözlerin en güzelidir. Nurdan, sudan ve sevdadan yapılmıştır. Her varlığa nüfuz eder, her ümitsiz davranışı değiştirir, her kalbi kurtarır.
Oo, çok güzel hocam. Nurettin Topçu da hakikaten İslam felsefesi, İslam düşüncesinde Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük şahsiyetlerden.
Evet.
Eyvallah. Hocam devam ediyor. Üzüntüyle alakalı. Karni şöyle buyuruyor. Fani şeyler için üzülüp kederlenme, hayatta her şeyin gelip geçici olduğunu unutma. Çünkü dünyalık için üzülüp kederlenen oyuncağını kaybedip de ağlayan çocuk gibidir. Şimdi hocam bu hayat hepsi geçici. İnsan bir musibete uğradığı zaman zaten diyor ki artık bu bitmez. Ben ömür boyu parasız kalırım. Ömür boyu hasta kalırım. Ömür boyu işlerim ters gider. Ya bakıyorsun öyle değil. Aradan bir ay geçiyor, iki ay geçiyor. Adam hastaymış, sağlığına kavuşuyor. Bizim tekkelerde çok güzel bir hani pek çok sözler vardır. Güzel de kelam-ı kibar. Bu da geçer yahu.
Evet.
Bunu ben çok severim hocam. Zaman zaman başımıza bela geldiğinde artık o iş gitmeyecek gibi geliyor ama öyle değil. Bir hafta, iki hafta, üç gün, beş gün. Hatta hocam üzüntüler de 3-5 saat sonra gidiyor mesela. Bunu bilirsek diyor Karni, fani olduğunu bilirsek hayatın. Yani bu bela sende 3 ay, 5 ay kalacak en fazla.
Evet.
Ama sen ebedi yaşayacaksın. Ebedi hayatı kazanan bir insan için bu kayıp diyor. Çok ciddi bir kayıp değil diyor hocam. Böyle bir tesellisi var. Bence çok hoş.
Kesinlikle. Mesela psikoterapilerde şöyle bir şey var hocam. Bir insanın başına bir ruhsal hastalık geliyor diyelim. Psikolojik hastalık geliyor. Yani niye bana? Niye sadece ben? Mesela başkalarının da aynı dertleri olduğunu gördüğü zaman biraz daha rahatlıyor yani. İki şey. Yani bir ben miyim böyle? İki, niye ben? Ve bu ona ağır geliyor. Halbuki onu kabul etse üstesinden gelmek için daha fazla bir motivasyonu olacak yani.
Zaten hocam duadan bahsetmiştik ya. Yani bir Rabbimiz var. Bizi imtihan etmek için bize bazen musibetler de gönderir. Bunu bilsek musibetler bu kadar bize ağır gelmiyor. Yani biz şimdi gittik bir üniversiteye. Dediler ki imtihanla alıyoruz arkadaşlar. Hatta seviniyoruz değil mi? Bak bu
evet.
İmtihanla alıyormuş. Demek ki kalite.
Evet,
hakikaten
evet.
Türkiye'de şimdi bazı liseler biliyorsunuz imtihanla alıyor talebeyi.
Evet.
Bir kısmı kim olursa kabul ediyor. Biz niye imtihanı olan üniversiteyi tercih ediyoruz veya liseyi? Eğitim daha yüksek diyoruz. Şimdi bunun gibi Allah-u Teala bunu gönderdiğini bilirsek o musibetler bize çok fazla etki yapmaz. Zaten diyorlar ki beladan çok sizin belaya yaklaşımınız sizi üzüyor veya sevindiriyor. Yoksa siz bu imtihandır, geçicidir derseniz iş kolay. Ama bu kalıcıdır. Artık ben hep fakir kalacağım, hep hasta kalacağım. Ve bunun bir mükafatı yoktur ahirete derseniz. Hocam esasında ben hakikaten üzülüyorum. Yani seküler insanlar, dinden çok uzak insanlar hayatta mutluluğu yakalaması mümkün değil. Çünkü hocam bu hayatta mutlak adalet yok. Hastalık evet. var, haksızlıklar var, trafikte haksızlığa uğruyorsunuz, iş yerinde haksızlığa uğruyorsunuz. Hocam Müslümanların işi kolay. Ahiret hakkımı alırım diyor. Tabii yani bu dünyada alması manası gelmez.
Evet.
Ama alamadı bir şekilde. Adam öldü mesela. Borçluydu. Ödemeden öldü. Varislerini bulamadınız. Diyorsun ki ahirette alırım hakkımı. Hocam bu konuda şöyle bir şey var. Geçen anlattılar. Bir öğretmen bir müteahhitle işe girmiş daire alacağım diye. Adam aldanmış tabii öğretmen. Zavallı tımarhaneye düşmüş en sonunda. Nasıl ben gibi bir öğretmeni bir müdürü kandırırlar da cahil bir müteahhit diye. Adam düşüne düşüne kara kara
evet.
tımarhaneye girmiş en sonunda.
Yani evet üstesinden gelmesi lazım. Mesela beslenme üzerine çok şöhretli bir profesör var hocam. Onu mesela telefonla dolandırmışlar yani. şimdi ne yapsın yani bir profesör ve hakikaten zeki, yetenekli, üretken bir insan. Yani aldanabileceğini kabul etmesi lazım. Bu yaşamın da bir parçası. Hocam Maslow'un İnsan Olmanın Psikolojisi kitabı var. Türkçe'de de yer alıyor. Şeyi vurguluyor. Acı, üzüntü, keder bunlar. Bunların insanın yaşamındaki işlevi üzerine. Gelişim ve kendini gerçekleştirme diyor. Bunlar olmadan olmaz diyor. Yani acı olmadan, üzüntü olmadan, keder ve kargaşa olmadan kendini gerçekleştirmeyi ve gelişmeyi bekliyorsan boşa beklemiş olursun diyor. Öyleyse insanları acı ve üzüntüden sürekli olarak korumaya çalışmaktan kaçınmalıyız. Yani o insan sonuçta özellikle çocuk yetiştirmede hocam bu oluyor. Hiç acı, üzüntü ve problem, zorluk yaşamasın istiyor. İyi ama hayat öyle değil yani. Hayatın düğünlerde, derneklerde oluyor ya hep mutlu olun falan diye bana sıra geldiği zaman yok yok arkadaşlar hep mutlu olmayın diyorum. Mutluluk bahar mevsimidir. Ama hayat dediğin yazı var, kışı var, sonbaharı var, baharı var ve insan hayatında bunlar eş zamanlı olarak birlikte yaşanan şeyler. Önemli olan bu dört mevsimi birlikte yaşayabilmek yani.
Hocam ne yapıyoruz? Kışın kalın giyiniyoruz. Yazın evet. biraz daha ince giyiniyoruz. İşte tedbirinizi alırsanız
evet.
yani zaman zaman aile içinde üzüntülü zamanlar olacaktır. Kayıplarımız olacaktır maddi manevi. Bunları bir Müslüman olarak biz sabırla böyle efendim zaman zaman şükürle karşılayabilirsek, imtihan olduğunu bilirsek işimiz kolay.
Evet yani onun için hani aşırı hijyen mesela hocam zararlı bir şey. Niye? Çünkü insanın az biraz şeye ihtiyacı var hocam. Mikroba ihtiyacı var. Niye? Vücut buna göre şey üretiyor. Antikor üretiyor. Yani aşı dediğimiz olayda klasik aşılar öyle değil mi hocam? Yani mikrop veriyorsun yani.
Yani.
Ölü ya da yaralı mikroplar veriyorsun. Vücut ona göre kendi hazırlığını yapıyor yani. Onun için şey diyorum hocam. Allah hep iyilerle karşılaştırsın diye dua var ya. Ben diyorum ki yok o duayı şöyle yapmak daha iyi. Allah kötülerle karşılaştırdığı zaman da onlarla mücadele edecek gücü ve kuvveti versin.
Ve ibret alacak dersi de versin.
Dersi de versin. Yoksa yani hep iyilerle karşılaşacaksak hocam burası cennet yani. Burası öyle bir yer değil yani.
Hocam işte iman ve duayla alakalı bir de şunu söyleyeyim. Geçenlerde bir yas psikolojisiyle alakalı bir konferansa katılmıştım. Hani bir insan kaybı oluyor mesela nasıl terapi evet. yaparız? Adam terapist gezmiş. Çocuğunu kaybetmiş genç çocukken. 5 yaşında 6 yaşında veya çok sevdiği evladını kaybetmiş. Adam bir türlü normale gelememiş. Bir gün birisi demiş ki bir dindar psikolog. Ya kardeşim demiş bu cennet kuşu oldu. Ahirette görüşeceksiniz. Bu ebedi bir ayrılık değil ki demiş. Adam o anda rahatlamış. Bunu duyuncaya kadar yani şimdi spor yap. Açık havada dolaş. Tabii unutuyorsun ama eve geliyorsun. Kafaya yastığa kafayı koyunca yine atlan geliyor.
Kendine baş başa geldiği zaman evet.
Bunu deyince adam rahatlamış ve o şeye gitmiş. Çünkü hocam bu ayrılıklar ebedi ayrılık değil. Yani inşallah öbür tarafta buluşacağız. Yani bu iman ve dua insanın psikolojisini acayip rahatlatıyor. Bunun tersi hocam bu uzak doğuda falan da görüyoruz. İntihar.
Evet.
Adam işini kaybediyor, intihar. Eşini kaybediyor, intihar. Üniversite imtihanını kazanamıyor, intihar. Allah göstermesin. O yüzden hocam bu iman ve duayı bu hafta öyle bitirelim. Biz tavsiye ediyoruz kıymetli dinleyicilerimize, izleyicilerimize. Yani Allah ile olan irtibatı koparmayalım.
Kesinlikle doğa ve psikolojiyle ilgili araştırmalar var. Onlara değinmeye vaktimiz olmadı ama sonuç itibariyle hocam din psikolojisi ekseninde yapılan sosyal araştırmalar ve deneysel çalışmalar doğanın hem kişi üzerinde hem doğa edilenler üzerindeki etkisiyle ilgili yeterli bir şey de var. Yani ilginç bulunan konulardan bir tanesi, araştırma konulardan bir tanesi.
Belki bir tanesini örnek vererek bitirelim hocam. Şimdi 10 tane hasta, 2 tane onar kişilik hasta grup. Aynı yaş, aynı hastalık. Yani belki 10 kere tekrar etmişler deneyi. Bir kısmı dua ediliyor dışarıdan başkaları. Her zaman onlar daha çabuk iyileşiyor. Yani insanın kendine dua etmesi, iyileşmesini hızlandırdığı gibi sizi sevenlerin size dua etmesi de çok önemli. Tabi bu da dost çevresini sağlam tutmakla alakalı değil mi hocam? Evet. Hiç dostunuz yoksa, kimse iyilik yapmadınız, kimsenin düğününe gitmediniz, cenazeye gitmediniz. İnsanlar size niye dua etsin ki?
Evet, ya da zulmettiniz, yanlış yaptınız. Bu defa ben dua yağacak, daha felaket olacak yani.
Hocam çok teşekkür ederiz. Gönlünüze sağlık, dilinize sağlık. İnşallah haftaya bu konulara devam ederiz.
İnşallah.
Pek kıymetli izleyicilerimiz ve kıymetli dinleyicilerimiz, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki haftada buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.